Ayrım 26.
Bir parçasını Arkelaos'un torunlarının, diğer parçasını da Olbalı, uzunca burç dolayı rahip hanedanlarının yönettiği Kilikya, Trakya bu eyaletle adım adım birleşti. Gülek Boğazı'ndan geçen Tecim yolu ve toprağın büyük ölçüde verimli olması nedeniyle ovadaki Tarsus, Adana, Mopsuhestia, Misis ve Anazarbos gibi büyük kentler çok zengin oldular. Burada tahıl ve şarap üretimine ek olarak keten yetiştiriliyor, bu da gelişen keten dokumacılığının ham maddesi oluyordu. Sanki söz gelimi Anazarbos'ta bir keten dokumacıları loncası ile bir başka yerde keten tecimenleri sendikası vardır. Kentler kendi kendilerine en önde, en büyük, en güzel. Tarsus, milletin ana kenti, en değerli, muzaffer, Anazarbos gibi tumturaklı ünvanlar, resmi payeler vererek çekişe durmakla, nasıl da birbirlerine düşmanca davranarak servetlerini ve güçlerini tükettiler, bunu anlatıyor A.H.M.Jones. Bu tür hayhuylar 3. yüzyılın ortasında İmparator Valerianus Sasani İranlarına mağlup olup esir düştüğünde ve Şapur'un ordusuyla Kilikya'dan Toros geçitlerine dek her yeri silip süpürmesi, ülke hazinelerini, depolarını yağmalayıp geri dönmesiyle ansızın sertçe kesilmiş olsa gerek. Kentler arasındaki bu ağız kavgası ve çekişmenin o sıralar yalnız Kilikya eyaletiyle sınırlı olmadığı görülmektedir. İmparator Claudius'un yönergesiyle İsa'dan önce 43'te Likya kentlerinin bağımsız federasyonuna Senato'nun son vermesinin görünüşteki bir nedeni, belki de bahanesi bu olaylardı. Bunun üzerine Amintas zamanından beri ilginç biçimde Galatya'nın olan Pamfilya'nın kıyı ovası yeni kurulan Likya eyaletine katıldı. Şimdi ikisi birden imparatorun doğrudan yönetimi altına girmiş, ancak Likya'da eski federasyon örgütünün dokusu eyalet yönetiminde kullanılmak üzere saklı tutulmuştu. İsa'dan sonra 57'de Likya'nın Romalı valisi haraç almakla resmen suçlandığına göre kentlere yeniden bir ölçüde özgürlük tanınmış görünüyor. Ancak Vespasianus Likya'yı imparatorluğa katma sürecini tamamladı. Bunu izleyen 200 yıl içinde Likya kentleri daha önce birlik ve bağımsızlığın kendilerine kazandırmış olduğu seçkin niteliklerini yitirdiler. Bu arada Plinius'un vermiş olduğu listeden anlaşıldığına göre kentlerin sayısı da artmıştır. Plinius 36 kentten söz etmektedir. Bunların arasında Myra, Patara, Tlos, Kısantos ve Telmessos gibi 5 kent Likya ulusunun ana kenti sanını paylaşmaktadır. Likya, Pamfilya eyaleti konusunu ve onun Yunan kentlerini bir kez ele alınca, bu eyaletin kuru kuruya salt o dönem tarihinden kısaca söz etmekle yetinmek olanaksızdır. Çünkü Likya Alplerinin, Güneybatı Toroslar, çevirenin notu, bir yaz mevsimi denizinde kendi yansımalarını seyrettiği yerde, insan Akdeniz'in hiçbir köşesinde benzeri olmayan doğal güzellikle çarpılır. Tıpkı beğeni uyandıran mimari kalıntıların, Yunanlıların kentlerini kurarken seçmiş oldukları sahneye katkıda bulunması gibi, bu kentlerin halkı da çevrenin şiirinden özel nitelikler edinmiş olmalıdır. Öyleyse gelin, tarihteki olayları izlemeyi bir an olsun bırakıp, Türkiye'nin Antalya ilinde yapacağımız düşsel geziye dalarak rahatlayalım. Antalya kentinden yola çıkmak en iyisidir. Çünkü hem limanı vardır, hem de bugün içerilerden bu kente kolayca ulaşılabilmektedir. Attaleia'yı, kentin eski adı, Attalos oğullarından bir prens kurdu ve kent daha sonra Pergamon devletinin öteki mülkleriyle birlikte Roma Cumhuriyeti'ne kaldı. Kireç taşından kıyı sekisi üzerinden aşağıdaki denize bakan kent, zengin bahçeler ve meyve ağaçlarıyla kuşatılmıştır. Katarhaktes'in Düdensu, suları bu bahçeleri suladıktan sonra sekinin ucunda yardan aşağı dökülür. Antalya'nın iç limanı bu yarın derinlemesine içeri çekildiği yerdedir. Limanın gerisinde eski kentin dar yolları dış surlara doğru tırmanıp, bugünkü belde yöneticilerinin daha bir gönül bolluğuyla planladıkları kentin varoşlarına çıkar. İnsan burada aynı kıyıdaki başka kentler gibi yeni kentin, birbirine girmiş gemilerin üzerinde yükselen tarihi mazgallarıyla çekici küçük limanın görüntüsünü, şu ya da bu nedenle görmek isteyip denizden uzaklaşarak kendi içine dönmeyi yeğlermiş gibi tuhaf bir izlenim edinmektedir. Gene de çiçeklere boğulmuş tarhlar, akan suyun şırıltısı, kente sur kapısından girişte İmparator Hadrianus'un yaptırmış olduğu üç kemerli zarif kapı için zevkli bir ortam oluşturur. Antalya'nın batısında kalan Likya öylesine dağlıktır ki, yakın zamanlara değin burada çok az yol vardı ve kıyılardaki kentlere gitmek için insanın ya binbir güçlükle at sırtında yol gitmesi ya da gemiye binmesi gerekirdi. Her yerde eski kaleler ve Yunan-Roma yıkıntıları ile süslenmiş kayalık burunları ve kıyıdaki adaları bir kayığın yelkeni altından seyretmenin özel büyülü çekiciliği olduğu için buralara denizden gitmenin hala en zevkli yol olduğundan pek kuşku yoktur. Büyüklük ve yerleri bakımından aralarındaki eşitsizlik çarpıcı olduğu için bu yolla erişilebilecek iki kendine özgü Yunan, Likya kentinden burada özellikle söz edilebilir. Bunlardan biri kayalara oyulmuş mezarlarıyla ünlü Mira'dır, Demre. Öbürü de şimdi Yunanlıların olan Megis'te. Castellorosso Meis adasında bir zamanlar ana karayla yaptığı tecimde kullandığı küçük limanı olan Antipellos'tur, Kaş. Bir vadi ağzında kurulmuş olan Mira, balçık birikiminin bir başka ilginç örneğini oluşturuyor. Eski limanın yerini belirleyen Roma ambarlarının yıkıntıları, denizin belirgin bir biçimde geri çekilmediğini, hiçbir zaman içinde kent ile deniz arasındaki mesafenin şu andaki uzaklık olan yaklaşık 5 kilometreden az olamayacağını gösteriyor. Bununla birlikte bir parça yüksek konumda inşa edilmiş olan tiyatro dışında kentin tümü kalın bir alüvyon katmanı altında gömülüdür. Demek ki durmaksızın esen rüzgar kıyıda yüksek kum tepelerinden bir hat oluşturmuş ve sonunda bir yakasında Mira'nın kurulu bulunduğu şehrin çıkışını tıkamıştır. Bunun sonucunda taşkınlar bataklık oluşturmuş, suların getirdiği balçık yığılıp vadinin tümünü eşit olarak örtmüştü. Aziz Pavlos'un Kudüs'ten Roma'ya sevk edilirken hapsedildiği gemi bu limana uğramış olmalı. İtalya'ya doğrudan giden yol varken Pavlos'un dolambaçlı yoldan götürülmek durumunda kalması ilk bakışta tutarsız gibi gelebilir. Ancak o zamanlar şimdi bize garip görünen bir gemicilik geleneği vardı. Mira ününü Roma'nın yiyeceğini sağlayan büyük tahıl gemilerinin çıkış limanı olmasına borçludur. Bilinen bir şeydir bu. Yukarıda sözü edilen Hadrianus'un yaptırdığı ambarlar şimdi açıklık kazanıyor. Hemen yakındaki Demre'de 4. yüzyıldan kalma Şirin Aziz Nikola Kilisesi sayesinde alüvyon yüksekliği tam olarak ölçülebiliyor. Bu yapı şimdi saçaklarına değin toprağa gömülü olup yalnız tonozlu çatısı yüzeyde kalmıştır. Harap da olsa hiç dokunulmadan kalmış kiliseye taş döşeli avlusuna inen dik basamaklardan giriliyor. Karanlık bir tonozda Aziz'in mezarı var. Yatar durumda başsız, farklı boyutlarda iki heykelin durduğu süslü lahitten Aziz'in kemikleri alınıp İtalya'ya götürülmüştü bir zamanlar. Mira'nın tiyatrosu kayalık bir dağ kolunun dibine yapılmıştır. Kayalık tepesinde de Bizans Kalesi bulunmaktadır. Oturma yerleri bir diazoma ya da gezinti yeriyle ikiye bölünmüş, böylece Cavea'nın tek düzeliği ustaca kırılmıştır. Cavea ayrıca tonozlu geçitler ve dehlizler labirentiyle desteklenmektedir. Tiyatronun arkasındaki neredeyse dimdik kayanın yüzü, Mira'nın eski oturanlarının bal peteği gibi işlenmiş mezarlarıyla kaplıdır. Bunların kimi kaya yüzeyinden ayrı küçük düzlemler üzerinde, ancak çoğunluğu ikili, üçlü, içerlek aynalar biçiminde cepheler olarak yapılmıştır. Charles Fellowes'un gözlemlediği gibi bunlar ilginç biçimde Elizabeth dönemi İngiltere'sinin trizli pencerelerine benzemektedir. Kimilerinde cephenin üzerinde alınlık bulunmakta, altındaki taş kısımda da ağaç geçmelerin dışarı çıkan uçlarına öykünülmektedir. Mezara giriş aynaların birinden olmakta, süslenmemiş mezar odasında ailenin birkaç üyesine ayrılmış yer bulunmaktadır. Kayalığın nehre bakan doğu yanında bu tür mezarların daha da büyüklerinden oluşmuş bir grup vardır. Victoria dönemi gezginlerinden birinin ünlü Petra Akropolü'nden daha güzel diyecek ölçüde beğendiği yer burasıdır. Açık revaklı, yontulu frizlerle işlenmiş ve kayadan bağımsız sütunları olan daha ince örnekler de kuşkusuz vardır. Bir mezarın da birebir ölçekli insan kabartmalarıyla süslenmiş cephesi, açık kapı aralığına bakmaktadır. Buna benzer başka kabartmalar mezarlar arasındaki kaya yüzeyine ya da alınlıkların üstüne yontulmuştur. Yunan kentlerinin yıkıntıları arasında yapılacak uzun gezide bu yapıtları yaratmış, onların içinde yaşamış olan kişilerin dizi dizi, neredeyse hiç zarar görmemiş portreleriyle birden karşılaşmak ilginç, heyecan verici bir duygudur. Dolayısıyla bu yontuların üslup özelliklerine duyulan ilginin yanı sıra, mesleki olmayan ve oldukça büyük bir içtenlikle dolu merak da bağışlanmalıdır. Çünkü burada arkaik ölü gömme törenleri ya da simgesel ruh göçleri yoktur. Onun yerine yakından bildiğimiz günlük yaşamla ilgili sahneler görülmekte, mezar sahipleri normal ev hallerindeki bildik duruşlarıyla tanınmaktadır. Bu kişilerin edası, bedenlerinin canlılığı, bir de çıplaklıkları çok çarpıcıdır. Yunan sanatının büyük bölümünün konusu olan idealize edilmiş çıplaklık, temel eğitimde öylesine herkesin bildiği bir konu olmuştur ki, bir süre sonra nesnel bir incelemenin konusu olmaktan tümüyle uzaklaşmıştır. Sıradan biri için üzerine işlediği taş ne kadar çıplaksa gerçeklikle o kadar ilgili olan çıplaklık, bir sanatçı geleneğinden başka bir şey değildir. Gelenek benimsendikten sonra gerçek unutulmuştur. Demek istenen burada, Ege'de eğitim görmüş bireylerden oluşan bir soy birkaç yüzyıl boyunca çoğu kez çıplaklığı seçmiştir. Mira'da yontuların alışılmamış bir yönü, bu konuda insanın keyfini kaçırıyor. Çünkü figürler Parthenon'da olduğu gibi hafifçe renklendirilmekle kalmamış, zamanın bile solduramadığı doğal renklerle pırıl pırıl boyanmıştır. Kaya mezarları Likya'da kullanılan tek mezar biçimi değildir. Bir başka tür mezar yapımı için irice bir kaya parçası oyulup gömü odası yapılıyor. Sonra yüksek bir taş kaidenin üzerine yerleştirilip, gene kayadan yontulmuş beşik çatılı bir kapakla örtülüyordu. Antipellos antik alanını kaplayan, bir balıkçılar köyü olan Kaş'ta, bir Arnavut kaldırımının orta yerindeki yaşlı çınar ağacının altında böyle bir mezar var. Mezarın kapak aynalarından birini mezar çapulcuları kırmış, yontularak yapılmış süslemeler bir parça çentilmişse de, arkaik Likçe yazılmış uzun yazıt bugün de eksiksiz okunabilmekte. Kıvrık tepelikleri olduğu gibi durmaktadır. Kaş halkının buna verdiği değer, İngiliz köylüsünün kendi şehitliğine verdiği değerden az değil. Antipellos'ta Kaş, nehir yoktu. Kent denizle ormanlık dağların arasındaydı. Suyunu bol miktarda kaynaklardan ve kuyulardan çekiyordu. Bu nedenle yakın zamanda bir Akdeniz tatil köyüne dönüşünceye değin, aradan geçen 2000 yıl bu sahnenin esasta değişmesinde etkili olmamıştı. Küçücük Yunan kentinin de tiyatrosu Pirene'ninkinden küçüktür, tarihi limanın çevresinde kümelenmiş Türk köyünden daha az çekici olduğunu düşünmek için bir neden yoktur. Limanda boyalı kayıklara yüklenen çam kütükleri seyredilir. Antik iskelenin aşınmış taşları üzerinde duran masada balık ve meyve yenir. Yapıların yok olup yalnız daha sağlam yapılmış mezarların durduğu Kale Tepe, uzaktaki Meis Adası'na doğru denize uzanan 8 kilometre uzunluğundaki kayanın karayla bitiştiği noktadır. Kalenin köye uzak tarafı bütün Ege kıyılarında görülen korunaklı bir fiyorda yukarıdan bakmaktadır. Burada mezarlar kayalığın en uç çizgisine değin iner ve gelgitsiz denizin kıpırtısız sularına yansır. Yakın zamana değin bu sakin durgunluğu yalı çapkınına benzer bir kuşun kanat çırpışı ya da sudan sıçrayan bir kefalin çırpınması bozardı. Antalya'nın doğusunda Pamfilya'nın kıyı ovasında üç önemli kent olan Aspendos, Silyon ve Perge birkaç kilometre arayla bir küme oluşturur. Bunlardan hiç olmazsa birincisi göz ardı edilemez çünkü en güzel, en korunmuş diye bilinen Roma tiyatrosu oradadır. Tiyatronun 7500 seyirciyi alacak 40 sıralı auditoryumuna ek olarak ön sahne yapısı sağlam durmaktadır. Dev boyutlu dış cephesinin büyüklüğünü ve katı görünümünü birkaç küçük pencerenin yanı sıra yapıyı İmparator Marcus Aurelius ile Lucius Verus'a adayan yöre yurttaşlarının adının geçtiği benzer iki yazıt yumuşatıyor. İçeride üst üste duran iki düzenle işlenmiş yapı var. Ses düzenini geliştirmek için elbette bunların da üstüne yapılmış eğik yankılığın izleri bugün de görülebiliyor. Selçuklular döneminde sahnenin yan duvarları sıvayla örtülmüş. Üzeri rengarenk cafcaflı zikzaklarla kaplanmış. Sahnenin tam üstündeki alınlık tablasında orta yaşına ermiş gibi görünen bir kadın heykeli bir çiçeğin içinden yükseliyor. Bu antik yerin çağdaş Türkçedeki adı işte bu heykelcikten geliyor. Balkız, dolayısıyla bu sözcüğün Süleyman Peygamber'in sabah melikesini çağrıştırmasıyla oluşan Belkıs, biraz zorlayarak Bakkos'un betimlemesi olarak da belirlenebilir bu figürün adı. Roma döneminin ana yapıları tiyatronun arkasındaki kayalık tepenin üzerinde surla çevrili alanı kaplar. Burada ağaçların ve çalıların sardığı güzel bir nimphaion, agora çepeçevre sütunlu bir konak ve bazilika var. Turizm çağı başlamadan önce buraya arada sırada keklik aramaya gelen yerli avcılardan başka uğrayan pek olmazdı. Akropolün altından geçen Eurymedon Nehri, şimdilerde tam 10 kilometre güneyde kalan denizde yük taşıyan tekneleri, o zamanlar buralara kadar yüzdürüyordu herhalde. Kıyı ovasının en doğu ucunda dağ sırasının alçalıp yeniden denize yöneldiği yerde Side yerleşkesi vardır. Burası bir nedenle eski Manavgat olarak bilinir. Burada eski Yunan yerleşmesinin üzerinde çok görkemli bir Roma kenti kurulup gelişmiştir. Denize doğru uzanan alçak bir burnun üzerinde, görkemli ve güzel yıkıntılarıyla bu kentte ayrı ayrı iki limanın yığınla kalıntısı ve kara tarafında ikili suru vardır. Bu tür duvarlar Yunan-Roma çağından kalmışsa her zaman büyük ilgi uyandıracaktır. Buradakiler de Perge'ninkiler gibi çok iyi korunmuştur. Side'yi 1947 yılından bu yana Türk arkeologlar kazmaktadır. Önemli kimi yapıları da tümüyle ortaya çıkarmışlardır. Bu yapıların büyük bölümü yerli kaba konglomeradan yapılmış, yüzü bilhassa ince nitelikli beyaz mermerle kaplanmıştır. Yakın zamanlara değin toprak altında oldukları için daha ilk yontulup parlatıldıkları kadar temiz ve pürüzsüz kalmış, ayrıntılı ve zengin süslemeli büyük sütun kaidelerini, mimari süslemelerin devasa parçalarını görmek başlı başına bir zevk. Kentin ana eksenini belirleyen görkemli tören yolu, limana ve öte yanda denize açılan bir sütunlar perdesinde son buluyor. Bu yolun kara tarafındaki ucuna iç kale kapısından ve lahitlerin sıralandığı bir caddeden geçerek varılıyor. İlginç bir kapı bu. Yanlarında değirmi iki koca kulesi, önünde duvara ak mermerden işlemeli, heykelli yarım daire avlusu. Burnun ucunda arkeologlar, üç tapınak kalıntısı ortaya çıkarmışlardır. Biri daireselmiş, büyük agoranın doğusuna düşen, iç yüzü sıra sıra mermer nişlerle süslü, ne olduğu anlaşılamayan yapıdan boyutları temsil ettikleri nesnelerden daha büyük olan yontu parçaları ve çok miktarda yontu çıkarılmış. İşlevi çok daha kolay kestirilecek bir yapı, tiyatrodan çıkanların kullanması için yapılmış soğuk sulu, tonozlu çeşmedir. Kazıların başladığı yıl ortaya çıkarılmış olan ve erken Bizans dönemine ait üç sahınlı büyük bazilikanın yıkıntısı, nedense bir yığın sarmaşık yaprağı ve kır çiçekleri altında hemen hemen tümüyle bir kez daha gözden kaybolmuş. Likya'nın kuzeyi Asya eyaletiyle sınırdaş olduğundan bizim coğrafya turumuz tamamlanmış, Anadolu'nun altı eyaleti anlatılmış oluyor. Şimdi ise ilk aşamalarında ardında bu eyaletlerin olduğu önemli bir toplumsal hareketin gelişmesini, Hristiyanlığın yayılması ve kilisenin ilk kuruluşunu incelemek üzere durmamız gerekiyor. Çünkü yeryüzünde milyonlarca insan Küçük Asya kentlerinin ve eyaletlerinin adını Yeni Ahit'ten öğrenmiştir. 20. Aziz Pavlos ve İlk Hristiyan Kilisesi. İsa'nın doğduğu sıralarda yaklaşık İsa'dan önce 5'te, Augustus hemen hemen 30 yıldır imparatordu ve hala gücünün doruğundaydı. Doğu dünyası bir süredir barış içindeydi ve yaşam tarzında değişiklik istendiğini dışa vuran ancak birkaç belirti vardı. Ama yine de Augustus dönemindeki felsefi düşünüşe ve dinsel inanışlara karşı genel tutuma bakıldığında, çağın düşünce ikliminin Hristiyanlığın ilerleyişine nedenli ortam hazırladığı anlaşılabilecektir. Eski Yunan dini basit, nesnel etkinlikti. İlgi alanı erkek ve kadın tanrılardan oluşmuş bildik, her şeyiyle iyi tanımlanmış tanrılar kuruluydu. Bu tanrılar ölümsüzdü, yaşlanmazdı ama gözlerine giren toplumlarla şahsen ilgilenir, onları sahiplenirdi. Onlar normal olarak insanoğluna iyilik yapardı. İnsan, gündelik yaşamın her alanında yardım ve korunmaya gereksinimi olduğundan, ülkesinin geleneksel törelerine göre düzenli olarak tapınarak ve uygun sunular sunarak saygıda kusur etmemişse, tanrılardan lütuf görür, yardımlarına güvenebilirdi. Ancak Helenistik dünyanın daha da kentleşmiş ve kozmopolit ortamında, yabancı düşünce biçimleriyle kurulan ilişki ve kendi düşünüşünü sorgulama yeteneğinin artması sonucunda, eski pagan dininin kolaya kaçan nesnelliğinin artık yatıştırmakta yetersiz kaldığı bireysel hoşnutsuzluk doğmaya başlamıştı. Küçük Asya'da bu değişim belirtileri, Roma Cumhuriyeti'nin daha ilk yıllarında kentlerin Helenistik sanatına yansımıştır. Söz gelimi kimi eleştirmenler, Büyük Pergamon Sunağı'nın yontuları gibi yapıtlarda, Yunan sanatının klasik dönemine oldukça yabancı olan bir coşumcu geri plana akla getiren, abartılı yüz ifadeleri bulduklarını ileri sürmüşlerdir. Bir eleştirmen tanrılarla devlerin savaşı üzerine şunları söylüyor. Topraktan doğmuş yarısı insan, yarısı yılan canavarların belden aşağılarının kıvranması, yüzlerindeki sancılı, gaddar ifade, hepsi duygularını belli etmeyen, kendinden başkasına gereksinim duymayan, eski Yunan ruhunun artık öyle olmadığını, gerçek olanla ideal olan arasındaki insanın içinde yaşadığı maddi dünya ile felsefenin ideal düşünce ve ahlaki kurgulama dünyası arasındaki temel uyumsuzluğun kesin ve acı bir biçimde ayırdına vardığını göstermektedir. Olasılıkla Yahudi düşüncesinin etkisiyle suçluluk duygusunun içeri sızdığı ileri sürülmüştür. Umutlarını yitirmiş çağın manevi yetersizliklerinden duyulan kişisel sorumluluk, İsa'dan sonra 3. yüzyılda imparatorluğun geçici çözülmesiyle doğruğa çıkan siyasal ve toplumsal yön bunalımı, doğal olarak böyle duyguların ortaya çıkışına yeni zeminler hazırlamıştı. Ancak Augustus zamanında bir tür manevi çalkantı zaten görülüyordu. Çaresi de bilincinde olmadan aranmaya başlanmıştı. İlkin küçük bir azınlık için felsefe sığınak oldu. Helenistik çağın iki temel felsefe okulu olan Stoacılık ile Epikürosçuluktan söz etmiştik. Üçüncü olarak yeni Platoncu okul tutuldu ve bu okulun sistemi daha sonra ilk dönem Hristiyan düşüncesi üzerinde çok etkili oldu. Yeni Platoncular, insanda beş duyulardan gelen bilginin ötesine geçecek bir yeti olduğuna ve mutlak olanın, hakikatin sezgisel bilgiyle elde edileceğine ilişkin bir varsayımdan yola çıkarak en yücenin bilgisine erişmek için çalıştılar. Mutlak olan, kişisel olan sanının kuşkulu ve değişken bilgisinin ötesinde ve üstündeydi. Böylece tinsel etmenleri vurguladılar. İyi ile kötüyü ahlaki açıdan kesin bir çizgiyle ayırdılar. İlk dönem kilise babalarının, İsa'nın ölümünden sonra öğretilerinin yorumunda, yeni Platoncuların diyalektiğinden aldıkları değerli malzemeyi kullandıklarından kuşku duyulamaz.